Ayrım 4.
Monoton, yeknesak Bunini'den evimizin kedisi Mestan rahatsız oldu. Sönmüş olan odun sobasının yanından kalktı, bir sağa bir sola bakındı, gözleriyle daha rahat, daha az gürültülü bir yer aradı, esnedi, tüm vücudunu ön ve arka ayakları üstünde bir yay gibi gerdi, boynunu biraz uzattı, sonra sedire doğru yürüyüp minderle kıtık dolu yastığın arasına kıvrıldı, gözlerini kapadı. Anamın eylerine aniden karşı komşumuz Tumas dayının hırıltılı sesi karıştı. Hanım, hanım, kız hanım. Tumas dayı kendi avlularında veryansın ediyordu. Hanım Leo, kız hanım. Anam sabahın kör karanlığında Tumas dayının yüksek sesle kendine seslenmesine pek anlam veremedi. Yine de eylerine bir es koyarak hızla ve telaşla kapıdan dışarı fırladı. Kardeşim zamansız konan bu esi içerledi, parantez açtı, bıraktığı yerden ağlamaya başladı. Kız kardeşimin bu cırcır böceği sesine en çok yine Mestan bozuldu. Yerinden doğruldu, kalktı, pençeleriyle sabah makyajını yaptı, saçlarını taradı, bıyıklarını düzeltti. Kardeşime nazire yaparcasına 3 kez miyavladı, karnını doyurmak için dışarı çıktı. Mestan'ın kapıdan çıkışıyla anamın deliler gibi içeri girmesi bir oldu. Hatta Mestan bu arada galiba anamdan bir de tekme yedi. Ben yattığım yerden ellerimi çıplak göbeğime koymuş, oyunuma devam ediyor. Hep aynı yönden direklerimizi saymayı sürdürüyordum. 1, 2, 3. Dışarıda neler oluyor? Tumas dayı neden bağırıp duruyordu? Anamdaki bu telaş, bu heyecan, bu korku, bu acelecilik neyin nesiydi? Beni hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Ama aynı şeyi anam için söyleyemeyeceğim. Kız kardeşimi kaptı, beni de ayaklarıyla dürterek bağırdı. Kalk kalk, damımız çöküyor. Anamın aniden söylediği bu sözlerden hiçbir şey anlamış değildim. Ama anlaşılan onun da bana uzun uzadıya bir şeyler izah edecek ne hali vardı ne de vakti. Acele, telaş ve korku içindeydi. Benim yavaştan aldığımı görünce panik halinde koluma yapıştı, çekti çıkardı beni yatağımdan. Kardeşimin göğsüne bastırarak beni de kolumdan sıkıca tutarak avluya sürükledi. Dışarıda alacakaranlıkta seçtiklerimin içinde Tumas dayı, karısı Eyik Baco, diğer komşularımız Dikran dayı, karısı Bayzar Baco ilk göze çarpanlardı. Peki ama bu kadar telaş, bu kadar patırtı nedendi? Diğer komşularımız Esedur dayı ve karısı Verto Baco, Kaya dayı ve karısı Meryem Baco, kuyumcu Haço ve karısı Verjin Baco neden gelip bizim avluda toplanmışlardı? Peki bu sonbahar sabahında neden bu kadar küfür ve beddua yağıyordu? Kime? Kız kardeşim, koca karı Eyso Baco'nun kucağına yerleştirilmişti. Ben Verjin Baco'nun elinden tutmuş, boş gözlerle bir odalı damımızı seyrediyordum. Aslında ilk bakışta biraz aptalca görünüyorsam da evimizin, damımızın çökeceği bu hengame içinde anlamıştım. Zaten anam da söylemişti. Ama doğrusu artık işin şaka kaldırır yanı yoktu. Damımız yıkılıyordu, yatağımda düşlediğim gibi korktuğum başıma geliyordu. Ancak yine de çok mutluydum. Çünkü avludaydım ve kör olası loğu taşı artık benim başıma düşmeyecekti. Evimiz, damımız çökecekti. Senelerin tecrübesiyle konuşuyordu komşumuz duvar dostası Tumas dayı. Ben ilk çatırtıyı duydum, dışarı fırladım. Anladım ki bu dam yıkılacak, hiç mümkünatı yok, hiç çaresi yok. Sonra Dikro'nun kulağına eğilip fısıldadı. Bağ Dikro, görürsen evin bahçesindeki duvardan çığırtı çığacak. Tumas dayı kalın parmaklarıyla Dikro dayıya Bağdadi dediği bir direği gösteriyor, işaret ediyordu. Gösterdiği direk kerpiçten yapılmış, duvarımızın içten dışarıya fırlamak üzereydi. Ben bu zavallı direği tanımıyordum bile. Tumas dayının konuşmalarından sezinlediğim kadarıyla bu direğin yük taşımadaki payı en az diğerleri kadarmış. Onun yükü bayağı ağırmış. Ama bu direk bizim diğer direklerimize ihanet etmişti. Anam yıkıldı, yıkılacak denen odamıza aceleyle birkaç kez girip çıktı. Bir girişinde yerde serili duran yatağımızı topladı geldi. Bir diğer girişinde bakır sinimizi, tenceremizi ve leğenimizi çıkardı. Diğer yandan Dikro dayı ile kuyumcu Haço, anamın ceviz ağacından yapılmış çeyiz sandığını güç bela kapıp getirdiler. Evimizin tüm zenginliği o çeyiz sandığında saklıydı. Onun kocaman anahtarını anam bir yerlerde saklardı. Aslında misafir şekerlerine dadandığım için saklardı sandığın anahtarını. Misafirlere ikram edebilmek için saklanan, gizlenen, o rengarenk kağıtlara sarılı İstanbul kökenli şekerlere bayılırdım. Sıra yastığımızı, kilimimizi, idare lambamızı kurtarmaya geldiğinde anamın eve son bir kez daha dalma girişimini Tumas dayı onu eliyle çekerek engelledi. Yo yo hanım yavrum, dam çökmek üzere, girme. Anamın Tumas dayının sözlerine kulak asmaktan başka şansı yoktu. Lanetli o sonbahar sabahında çiseleyen yağmurla beraber loğu taşımızın ağırlığına dayanamayan direklerimiz Bağdadi'miz sonunda yenilgiye uğradı. Damımız büyük bir gürültüyle bir anda değil yavaş yavaş çöktü. Önce Bağdadi kerpiç duvardan fırladı, sonra Yekvese, sonra Car ile Penç, sonunda da Dü ile Şeş çatırdayarak aşağı indiler. Avluda toza dumana karışık yağmur yağıyordu. Diyarbakır'ımızın ulu tanrısı şimdi evimizin tozunu, toprağını, samanını yağmurun bereketine karışmış başımızdan aşağı serpiyordu. Anam yağmura karışan gözyaşlarıyla çaresizlik içinde ağlıyordu. Komşu bacılar anamı teselliye çalışıyorlardı. Şükür siz sağ kaldınız. Ben Virgin bacının elinden kurtulup koştum. Gidip anamın basmadan dikilmiş eteğine yapıştım. Sarıldım ama ağlayamadım. O sonbahar sabahında ufacık yatağımda tatlı tatlı burnumu karıştırıp direklerimizle sohbet edip çocuksu hayallerimi zorlarken, direklerimiz için Tanrı'dan güç dilerken nereden ve nasıl bilebilirdim ki bizim Diyarbakır'ımızın Sürp Gregos Kilisesi'ndeki üzere çarmıha gerili İsa peygamberin gümüşten kabartma heykeli bulunan siyah kaplı kocaman İncil'in yaprakları arasında gizlenmiş Tanrım benim tüm isteklerimin, tüm dileklerimin tamamen tersini yapacak. Dahası şeytanı alıştıran loğu taşına uyacak, fazladan da nankör bir Bağdadi yaratacak ve başıma gökten evimizin tozunu, dumanını yağdıracaktı. Badem, tatlı ve şeker yerine. Anam ağlıyordu. Tek tesellimiz babamın köylerde ekmek kavgamızı sürdürüyor olmasıydı. Papaz Arsen, İncil'den her pazar günü iyilik yap, iyilik bulursun. Tanrı daima fakirlerin yardımcısıdır. Ne mutlu o insanlara ki bu dünyada fakirdirler. Sonsuz mutluluğa önce onlar ereceklerdir gibi sözler söyleyen İsa peygamberimiz de ortalıkta gözükmüyordu. O gün damımızın yıkıntısı içinde bana sanki alay eder gibi sırıtan loğu taşını hiç unutamıyorum. Onun korkunç ağırlığını çocuksu sıska cılız omuzlarımda hissediyordum. Evet, onun günah kadar olan ağırlığını sanki var gücümle ben taşıyordum. Senelerce fakir damımızın yükünü taşıyan zavallı güçsüz direklerimiz Mek ve Yargı, 3 ve 4, Penç ve Şeş gibi. Dikran, Nazor, Haço ve diğerleri. Hino anamda, asıl hanımda. Babam Hino derdi. 13 yaşında babamla evlendikten sonra anamın hanımlığı son bulmuş, hınoluk devri başlamıştı. Aslında bizim oralarda kızların evlendikten sonra isimleri sanki kendiliğinden değişime uğrar. Haçar Hıçe'ye, Arlıyuş Erşo'ya, Yedisabet Eso'ya dönüşür, Nıvardat Nıvo olurdu. Kızların isimlerinin kadınca isimlere dönüştürülmesiyle birlikte görevleri de artardı. Kız isimleri kadınlaşıverince bu dönüşümü izleyen kural da doğal olarak tabiat kanunlarına uyup çoğalmaktı. Kadınların en azından 2 yılda bir doğurmak gibi asli görevleri sürüp giderken en uygun ve doğru olanı da kız yerine erkek doğurmaktı. Anam Huna olunca kız ve erkek kardeşlerimle sıraya dizildik, dünyaya merhaba dedik. Papaz Arsen de 2 yılda bir bizlerden birini vaftiz etmeye evimize gelirdi. Bunun dışında Papaz Arsen ayrıca yılda 2 kez bayramlarda evimize gelir, bizleri kutsaldı. Görevini tamamladıktan sonra, yani Tanrı'dan evimize bereket vermesini diledikten sonra da sedire kurulur, keyifli kahvesini yudumlar, gelincik sigarasının dumanını tuttururdu. Papazımız gelincik sigarasından başka sigara pek kullanmazdı. Papaz Arsen'in bir gelişinde aksi gibi evde gelincik yoktu. Aslında evimizde sigarayı sadece babam içerdi. O da kulüpten başkasını içmezdi. Anam nereden ve nasıl bulduysa birkaç tane bahar sigarasını boş gelincik kutusuna koyup papaz efendiye ikram etti. O da numarayı yuttu ya da öyle gözüktü. Sigarasını keyifle tüttürdü, kahvesini içti ve gitti. Ancak onun o gün papaz Arsen'e ve Tanrı'ya karşı işlediği büyük günahın ayabını hep yaşadı. Biz vaftiz merasimi için kiliseye gitmezdik. Papaz efendi evlerimize gelirdi. Bakır bir leğenin içine birkaç tas ılık su doldurulup kirve olacak adamın önüne önlük gibi bir havlu alsınız mı gerisi kolaydı. Der Arsen yani papaz Arsen işinin ehliydi. Cebinden minik İncil'ini çıkarır ve okumaya, dua etmeye başlardı. Der Arsen'in sesi leğenin içinde çırpınıp duran, ağlayan, avaz avaz bağıran çıplak bebeğin sesine karışıp odada yankılanırdı. Bu tablo odanın içinde dalga dalga yüklenen günlük dumanları ve günlük kokusuyla mitolojik bir havaya bürünür. Papaz yardımcısı Estedur'un tiz sesiyle birlikte leğenden çıkarılan çocuğun ellerine, ayaklarına, alnına sürülen kutsal yağla anin tamamlanırdı. Vaftiz törenlerinin en önemli olayı da çocuğun adının konmasıydı. Bizim oralarda nedense erkek çocuklarının çoğuna Dikran adı verilirdi. Bu biraz da Diyarbakır'ın Ermenice'de isminin Dikran'a gert oluşundan kaynaklanıyordu. Zamanla buralarda yaşamış Karan Dikran'ın anasına hem hürmet hem de anaların, babaların çocuklarını kral gibi görme arzusundan olsa gerekti. Bu nedenle Dikranların çokluğu yüzünden onları birbirinden ayırt etmek için önlerine birer sıfat eklemek gerekiyordu. Dikran ölmüş duydunuz mu? Hangi Dikran? Deli Dikran, bizim Kirven'in komşusu. Zavallıcık öldü de kurtuldu. Duydunuz mu? Nono'nun Dikran tezkere almış. Varnislerin Dikran hastalanmış. Dikroların Dikran diş çıkarmış. Bugün hedik yapacağız. Dikran'dan sonra ikinci sırayı yine ona yakın ve aynı kafiyeye uyan Diranlar alırdı. Hangi Diran? Tumasların Diran, Uzun Diran, Felaket Habercisi Diran, Süpürge Sapı Diran, Hacı Diran, Sinir Küpü Diran, Keke Diran. Bu kafiyeli isimlerden sonra sırada üçüncüler vardı. Bunlar Haçodurlar. Aslında tüm isimlerin sonlarını kendiliğinden makaslanır ve kısaltılırdı. Kimse uzun boylu Dikran veya Diran demezdi. Dikranlar Dikro, Diranlar Diro, Haçodurlar Haço olurdu. Haçolardan bildiklerim içinde önce dayım vardı. Demirci Haço, demirciydi dayım. Dünyanın en kuvvetli, en kudretli insanı bence dayım Haço'ydu. Sabahın erken saatinde işe koyulur, kocaman demirci çekicini eline alır, akşama kadar bıkıp usanmadan, yorulmadan kızgın demirlere örtünün üstünde hink hink diye çekişler, döver, evirir, çevirir, onlardan karabasan, orak, bir de at ve eşeklerin çayırda otlarken uzaklara gitmelerini engelleyen, zincirli anahtarlı keyt denen bir aygıt yapardı. Sonra çengeller, şişler, kapı tokmakları, anahtarlar ve daha bir sürü şeyler. Akşama kadar kızgın demirlerle boğuşup elinde sonunda istediği şekli veren bir adamdan daha güçlü, daha kuvvetli birini düşünmek mümkün müydü? Dünyada yaşamış çok kuvvetli, çok kahraman insanlar tabii ki vardır. Onlardan biri de bizim Ermeni efsanesinde adı geçen Kaç Nazar'dır. Kaç Nazar yani Yiğit Nazar. Hani şu kılıcıyla bir vuruşta 1000 sinek öldüren Nazar. Ancak ben yine de kesin kes şuna inanıyorum ki dayım Haço kadar kuvvetli biri henüz anasından doğmamıştı. 30 yıl önce dayımın yanında çıraklık yaptığım, körük çektiğim günlerde bu gerçeği gözlerimle görmüş, yaşamıştım. Şimdilerde yani 40 yıl sonra yine aynı inancı taşıyorum. Buna inanmıyorsanız günümüzde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'daki Feriköy semtine gidin, orada yaşayan Diyarbakırlı demirci Haço'yu solup bulun dediklerimde sizler de inanırsınız. Ama yine de inanamazsanız o zaman anlaşılan sizin de geri zeka, kabak kafa, Haço'dan farkınız yok demektir. Diyarbakırlı bir başka Haço da geri zeka, kabak kafa Haço'ydu. Haço'nun kocaman kafası mı, kabağı mı benziyordu? Yoksa kabak mı Haço'nun kafasını andırıyordu? Bu çözümü zor bir mesele, çözüm olmayan sonsuz bir bilmece olarak biz Diyarbakırlı Ermenilerin kafasında yer etmişti. Aslında son zamanlarda öğrendiğimiz bir gerçeği belirtmeden geçemeyeceğim. O da gerizeka, kabak kafa Haço'nun ismini koyan vaftiz babası, hakiki kirvesi zannedildiği gibi Kirvemonu değilmiş. Zaten Sürp Gregos Kilisesi'nin kayıtları arasında onun isim babasının adı da yazılmamış ve unutulmuş. Dolayısıyla hakiki kirvesinin ismi bir sır gibi gizli kalmış. Ancak genel kanı şunu gösteriyor ve deniyor ki onun isim babası veya isterseniz isim anası diyelim bizim yaşlı koca karı Kuremama'dır. Yine tarihi bir gerçek olarak denen şu ki günün birinde geri zeka kabak kafa Haço'nun anası Pırush doğum sancıları çekmeye başlayınca koşup Kuremama'ya haber ulaştırırlar. Ama Kuremama tez yetiş, Pırush yorgan döşek yatıyor, doğurdu doğuracak. Kuremama şu cahil yaşlı koca karı, kınalı uzun saçlarının sayısı kadar Ermeni çocuğunun doğumunu gerçekleştiren kadın koşarak gelir ve tecrübeli elleri mahir parmaklarıyla görevine başlar. Ancak doğacak çocuk inatla ve büyük bir kararlılıkla bir türlü dünyaya gelmek istememekte, direnmektedir. Kuremama'nın bütün gayretleri, bütün çabaları, tecrübeleri alnında boncuk boncuk ter damlalarına dönüşüp Pirush'un dağ gibi dikilmiş göbeğine şıp şıp damladığı halde veletten ne bir ses ne bir seda. 3 gün 3 gece süren büyük bir mücadeleden sonra kümesteki kar toruzun sabah ezanına nazire yapan sesine çocuğun viyaklaması da gelip karışınca Kuremama'nın yorgun, bitkin, kızgın, öfkeli sesi de tempo tutar. Seni köpoğlusu, kabak kafalı seni. Kuremama'nın canını çıkardın, beni ifrit ettin. Doğrusu bunca zamandır bu işi yaparım, böylesini görmedim. Ağzım açık kaldı, lal oldum ulan. Sen ne geri zekalı, kabak kafalı köpoğlusun ulan. Dünyaya adam gibi başınla geleceğine neden kıçınla gelmeye kalkışıyorsun? Böylece Haço'nun lakabı kabak kafa ya da geri zeka Haço olarak Kuremama tarafından tescil edilir. Haço'lardan bir diğeri de Yemenici Haço'ydu. Bizim oralarda Ermenilerin büyük çoğunluğu sanatkardı. Genelde demirci, kalaycı, duvarcı ustası, taşçı, sobacı, kazancı, nalbant, marangoz ya da Yemeniciydiler. Diyarbakır'ın yerlisi gençleri daha çok ayakkabı giyerdi. Asıl Yemeni giyenler köylülerdi. Yemeni veya çarık giymek onlarda daha rahat gelirdi. Yemeniler de kırmızı ya da siyah renkliydiler. Yemenici Haço'nun Yemeni dikmekteki ustalığı Diyarbakır'ın tüm köylerinde dillere destandı. Diyarbakır'ın kocaman ve iri çekirdekli nefis karpuzlarının şanı şöhreti gibi onun da Yemenilere nam salmıştı. Yakın köylerden köylüler Yemeni dikmesi için ona koşarlardı. Özellikle yeni evlenecek genç delikanlılar. Ustaya Kürtçe seslenirlerdi. Usta Haço, Jimura Solki Bide. Anladınız değil mi? Ustadan kendi dillerinde Yemeni satmasını istiyorlar. Usta Haço da en az Kürtler kadar onların dillerini konuşurdu. Hatta değişik bir Kürt lehçesi olan Zazaca'yı da. Yemeni Haço onları hangi renkte Yemeni istediklerini sorar. Onlar da genellikle kırmızıyı tercih ederler, kırmızı isterlerdi. Usta Haço başını kaşır, bıyıklarını burar, sol gözündeki tikini biraz daha çoğaltır, öksürür, sonra da gayet kesin ve kararlı bir ifadeyle köylüye döner, yine onun diliyle nab ederdi. Usta Haço, Yemenici Haço, nabe dedi mi, onun bu huyunu iyi bilen köylüler, nabeyi şu olmaz mı, olura çevirebilmek için tek çarenin ustaya Yemeni ücreti yanında hediye olarak beraberlerinde köyden getirdikleri bazen bir çil horoz, bazen bir tavuk, bazen bir tas pal, bir parça tereyağı, bir tane yumurta veya bir sıtıl yani bir bakraç yoğurt verirlerdi. Bazen köylüler Usta Haço gibi işin kurnazlığına kaçıp Yemeni fiyatına ilaveten birkaç yumurta, tereyağı ya da leğen çökelek peyniri vermek istemeyince Usta Haço da Yemeni satmaya yanaşmazdı. Onlara uzun uzadıya hiç bıkmadan tezgahta duran Yemenilerin sipariş olduğunu, siparişlerin her an almaya gelebileceklerini, hatta onlardan 24 mecidiye olan Yemeni fiyatına ilave olarak bir nevi kapora gibi ayrıca bir satıl lor peyniri, bir keçi kılı heybe dolusu ceviz veya bir bakraç dolusu üzüm pekmezi aldığını söyler ve diretirdi. Nabe Yemenici Haço'nun yağsız, balsız, yumurtasız Yemeni sattığı görülmüş şey değildi. Böyle bir şey yapması onun gibi bir ustaya, bir Yemenici'ye hakaret sayılırdı. O bakkala gidip bana şuradan 10 tane yumurta veya 1 kilo tereyağı ver diyecek adam değildi. Benim ilk ve son Yemenimi diken usta Haço'ydu. Siyah bir Yemeniydi. 10 yaşlarımdaydım. Babam elimden tutmuş, usta Haço'ya götürmüş ve onu Ermenice usta Haço, usta Haço, duysi Yemenim gare demişti. O da olur olur manasında başını sallamış, tabii ki dikerim, tabii ki oğluna Yemeni dikerim demiş, ayaklarımın ölçüsünü almıştı. Ne bal, ne badem, ne de yoğurt gibi bir istekte bulunmuştu. Zaten isteyemezdi de. Gerek babam, gerekse Usta Haço, ikisi de aynı köyden Diyarbakır'a gelip yerleşmişlerdi, yani Heredan'dan. İkisi de dama oynamakta ustaydılar, birbirleriyle yarışırlardı. Dama dediğimiz şu 16 siyah, 16 beyaz taşla oynanan, satrancın akrabası olan oyun. Ama onların dama oynarken kullandıkları taşlar o sırada orada ellerinin altında ne varsa o olurdu. Bir oyun çevirmeye kalktıklarında birinin taşları zeytin çekirdeği, diğerininki ise nohut veya birininki karpuz ise diğerininki kavun çekirdeği olurdu. Her ikisi de Zazaco'yu kendi ana dilleri Ermenice'den de güzel konuşurlardı. Dahası ustanın çürük dişlerini babam kerpetenle çekmiş, kocaman ağzında güldükçe sarı sarı sıratan altın dişlerini de yine babam yapmıştı. Usta Haço da köylülere altın dişlerini gösterip gösterip sıratır, biraz da babamın reklamını yapardı. Haçolardan bir başkası da Kuyumcu Haço'ydu. İki özelliği vardı. Birincisi iyi bir kuyumcu ustasıydı. Yani alıp satan değil, yapan yaratan bir kuyumcuydu. Dayım Demirci Haço'nun demire, Yeminici Haço'nun deriye hayat verişi gibi o da altına, gümüşe hayat ve şekil verirdi. Onun ellerinde altınlar bazen zarif bir haça dönüşür, evlilik çağındaki genç kızların boynundan göğüslerine doğru sarkardı. Bazen gösterişli bir bilezik olur, kollarında şıngırdardı. Küpeye dönüşen altınlar kızların kulak memelerinden asılır, dans ederdi. Bilmece yüzüğünden dönüşen altınlar genç delikanlıların parmaklarında soruya dönüşürdü. İkinci özelliğine gelince Kuyumcu Haço aynı zamanda iyi ve usta bir balıkçıydı. Bilmem bilir misiniz, Dicle Nehri asırlardan beri menderesler çizerek, yalın kavi kıvırarak, Diyarbakır'ın meşhur ve tarihi surlarının gölgesinde süzülerek, genişçe bir vadiye sulayarak, bıkıp usanmadan yoluna devam eder, akar durur. Pazar günleri Sırp Gragos Kilisesi'nde Papaz Arsen ve yardımcısı Estedur her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde Aravot Luso, aydınlık sabah duasına başladıklarında son tunçtan dökülmüş kilise çanının sesleri Ermenilerin toplu yaşadığı Hançepek Mahallesi'nde diğer adıyla Gevur Mahallesi'nde yankılandığında Kuyumcu Haço, Ermencesiyle Vorkeriç, Haço, çok daha erkenden torlarını yani balıkçı ağlarını sırtlamış Dicle'nin kıyılarına inmiştir bile. Kuyumcu Haço altına gümüşe istediği şekli vermede ne denli ustaysa balıklarının en lezzetlisini yani iri şebbotları, has stringleri yakalamakta da o denli ustaydı. Dahası akşam saf ve kızgın zeytinyağlarında kızaran balıkların yanı sıra açılan bir şişe yeni rakının veya ev yapımı mis gibi şarabın tadına, keyfine Voskeriç Haço kadar bilenin de azdır hani. Papaz Arsen'in de kuyumcusu Haço'nun araları hiçbir zaman iyi olmadı. Hatta bir gün Kuyumcu Haço ansızın hastalanıp yatağa düşünce anası Topal Tüme, kızlık adıyla Güzel Tüme koşarak topallar nasıl koşarsa işte öyle yuvarlana yuvarlana seke seke Papaz Arsen'in evine gelir ve yalvararak şöyle der. Papaz efendi, papaz efendi ne olur gel ihsan eyle. Haço'nun başında iki satır İncil oku. Oku da iyileşsin zavallım. Feci halde üşütmüş, zangır zangır titriyor. Zatül cemt olacak neredeyse. Papaz Arsen de topal tümeye dönerek onu feci halde haşlar. Tüme, tüme, pazar günleri kiliseye gelmeyen, kutsal ayine katılmayan oğlunun başında ben İncil okumam. Sen var git söyle o günahkar oğluna, çağırsın Dicle'deki çevbotları, okutsun onlara İncil'i. Haçolardan biri de komşumuz kör ya da keçerle kaplı Haço'ydu. Evet, kör ve keçel. Haço, keçel yani uyuz olmadan önce, yani saçları dökülmeden önce yalnızca kör Haço olarak çağrılırdı. Aslında Haço'nun gözleri hiç görmeyecek kadar da kör değildi. Sadece zorlukla seçebiliyordu. Çocukluğunda bizim oralarda sıkça rastlanan, hatta bir zamanlar salgın olan trahomaya yakalanmıştı. Gözleri daima kan çanağı gibi kıpkırmızıydı. Her şeye zamansız ağlayan, şımarık, sulu göz çocuklar gibi de suluydu. Dikkatlice bakıldığında gözlerinin daha da kısar, işte o zaman kısacık kirpiklerinin altında gözden ziyade küflü bir ağaç kavuğu görürdünüz. Haço'nun, Kör Haço'nun ismine ikinci bir sıfat da gelip eklenince ve adı Kör Keçer Haço'ya dönüşünce bu olaya en çok anası Ester Boco, tabii ki Ester Boco'dan çok kocasına bu ismi hiç de yakıştırmak istemeyen karısı Sümüklü Hozin üzüldü.